gerçekten. Dolayısıyla acımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ikinci iş günündeyiz. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için işte bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bizimle olun, bize iletiler gönderin, arayın, sorun, bekliyoruz. İletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde uzun yıllardır Amerika'da sergilenen Çingene Kızı mozaiğine ait eksik parçaların Türkiye'ye getirilişini konuşacağız. Mozaiğin ait olduğu topraklara getiriliş serüvenini, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele konusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nden Zeynep Boz anlatacak stüdyomuza gelerek. Sorularınız olursa lütfen bize ulaştırın. Ve programımızın ikinci bölümünde dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla Karun Hazinelerinin Türkiye'ye dönüşünün yıl dönümünü birlikte kutlamış olacağız. Bugün arkeoloji ağırlıklı güzel bir program sizleri bekliyor. Sorularınız ve bize ulaştırmak istediğiniz iletileriniz için Hayatın Sesleri başlıyor. Önce güzel bir müzik, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Soğuktu buz gibi. yarın seni gitti şehire. Eğer seversen beni gerçekten, dönerim sana ben ölümden. Eğer istersen gönder, eğer istersen bu yarın seni gitti şehire. Eğer seversen
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nden uzman Zeynep Boz Hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Gerçekten isim çok uzun ama bir o kadar da kıymetli. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor Türkiye'de ve özellikle kaçakçılık ve mücadele konusunda ne kadar önem verildiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığını biliyoruz ki Çingene kızımız nihayet vatanına döndü.
Evet, Çingene kızımızın ait olduğu kompozisyona ait diğer parçalar Amerika'dan döndü. Çok mutluyuz tabii. 6 yıl süren zorlu diyebilirim bir mücadeleydi. Bu eserlerin iadesinde de Sayın Bakanımızın himayesine bir tören gerçekleşti. Aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız da desteklerini esirgemediler ve çok zevkli, çok keyifli, Gaziantep halkının da katıldığı ve yani gözlerinden mutluluğun okunduğu çok keyifli bir törenle de ziyaretçilere açıldı.
Evet, bu bir gurur tablosu. Tabii biz sondan başladık. Biz direkt yetişinden konuşmaya başladık ama biraz şöyle tarihçesine dönersek, çünkü ne kızı neden bu kadar önemliydi? O kayıp parçalar nasıl yurt dışına çıkarıldı? İsterseniz öncelikle Çingene kızını bir dinleyicilerimize hatırlatalım.
Tabii. Zeugma Antik Kenti, zaten Zeugma'nın kelime anlamı da köprü. Zeugma Antik Kenti oldukça önemli bir coğrafyada bulunuyor ve gerek geçiş noktasında olması, gerek askeri garnizon olarak uzun yıllar Roma döneminde, Bizans döneminde kullanılmış olması buranın önemini arttırıyor. Zeugma aslında hani Türkiye için hep deriz ya, bir mozaik gibidir, kültürlerin birleştiği bir yerdir, evet, bir köprüdür. Evet. Zeugma'yı aslında belki biraz da küçük ölçekli Türkiye gibi görebiliriz. O da aynı şekilde bir bağlantı yapan ve Fırat'ın kenarına kurulmuş olmasıyla da ticaret anlamında da önem arz eden bir yer. Ve bu Çingene kızının olayı biraz ilginç. Bu baraj çalışmaları sırasında bölgede 1998 yılında bir kurtarma kazısı başlıyor ve mozaikler özellikle aranmaya, tespit edilmeye çalışılıyor ki herhangi bir şekilde zarar görmeden kaldırılıp müzede sergilenebilsin diye. Bu çalışmalar yapılırken köylülerin de yardımıyla kurtarma kazısı ekibi bir alana gidiyor. Ve bu alanda Çingene kızı dediğimiz, aslında tabii hani bu bir Çingene kızı değil, Menat tabir ettiğimiz bir ikonografik varlık olduğunu düşünüyoruz.
Ancak benzetme
olarak, çünkü hani bir gizemli, gözler büyük, işte kafada bandana var, kulaklarda sanki hani küpeler görüyoruz falan. O yüzden haliyle böyle bir esinti veriyor bize.
Bakışları ve, da çok hüzünlü ve değişik.
Hüzünlü, sanki biraz gizemli. Gizemli gibi. Ve bir nevi Türkiye'nin Mona Lisa'sı olarak anılıyor. Şimdi bu ilginç, 1960'lı yıllarda bu Menat Villası diye geçiyor şu an literatürde bu mozaiğimizin bulunduğu alan. Burası bir yağmaya uğramış maalesef ve mozaikler yerlerinden edilerek sökülmüş ve de maalesef yurt dışında pazar bulmuş, yurt dışında alıcı bulmuş diyelim. Şansımıza mı demek lazım bilmiyorum. Villadaki sütunlardan biri zaman içerisinde, işte gerek depremler sebebiyle olmuş olabilir, herhangi başka sarsıntılar, bu mozaiğin üzerine düşmüş sütun. Ve Çingene kızı kapatmış. Kapattığı için ya bu görülemiyor alanda, yani kaçakçılar tarafından, veya hani o sütunu oradan kaldırıp da bunu almak belki kaçak yollarla hareket ettiğinizi ve bunun da birazcık hız gerektirdiğini düşünürsek, dikkat çekmeme gerektirdiğini düşünürsek belki çok mümkün olmuyor. Yani Çingene Kız'ın başına gelen bu sütunun düşmesi felaketi aslında ona şansı oluyor. Hepimizin şansı oluyor ve Çingene Kız kurtuluyor.
Gerçi ağız ve çene kısmı tahrip olmuş. Yine oralar gelmedi değil mi? Bu gelen kısım bunlar
Hayır.
değil.
Bu gelen kısım 12 parça ve ekseriyette bordür dediğimiz bir nevi çerçeve diyebiliriz. Nasıl ki işte bir halıyı düşünün. Bir halının etrafında çerçeve bölümü vardır. Bordürler geçer. Evet. Onun gibi o bölüme ait bir tanesi menat olmak üzere. Hatta onu da basın toplantısı sırasında Çingene Kız'ın kardeşi ve adında Belkıs koymaya karar verdiler. Gaziantep'ler. bir tane menat figürü. Bunun yanı sıra çeşitli kuş figürleri var. Başka hayvan figürleri de var. 12 adet figür. Çok iyi korunmuş durumdalar. Bunların tespit edilmesi hikayesi aslında oldukça ilginç oldu. Şimdi tabii Türkiye maalesef özellikle 1960'lı yıllarda çok yağmaya uğramış bir ülke.
Evet.
Her yerden eserlerimiz çıkıyor. Çok zengin bir mirasa sahibiz. Tabii bu oranda da kaçakçılığa zemin teşkil eden bir durum. Her türlü koruma tedbiri önlemine rağmen. Böyle olunca bu eserler 1965 yılında Bowling Green, Ohio eyaletinde bulunan Amerika'da Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne satılmış. Anlıyoruz ki hani incelediğimiz belgelerden kökeninin nere olduğunu bilmeden satın almışlar. Yani çok da bir art niyet düşünmüyoruz.
Aslında ilgi de oraya satılmış ki geri alma şansımız olmuş. Belki bambaşka bir yerde olsa
tabii,
bulamayabilirdik.
Aynen öyle. Hiç gitmemiş olsaydı daha iyiydi muhakkak.
Tabii, tabii.
Ancak gittikten sonra düştüğü ellerin de ne kadar vicdanlı ve etik olduğu da tabii önemli. Ki önemli. Haklısınız. Bunun yanı sıra şöyle bir şey oluyor. 2012 yılında Profesör Stephanie Langen Hooper ve de Profesör Rebecca Molholt maalesef kendisini çok genç yaşta kaybettik. Ancak bu mozaiğin tespitini bu iki insana borçluyuz demek lazım. Çünkü kendileri mozaikler üzerinde Bowling Green Üniversitesi'nde o zaman mozaikler ve kökenini bilmiyorlar. Kimse bilmiyor nereden geldiğini. Bir araştırma yapmaya başlıyorlar. Yapılan araştırma sonucunda gerek renk spektrumu, gerekse tesera deriz bu mozaiklerin oluşturulduğu küçük parçalara, taşlara, gerek teseraların tipolojisi, gerekse de anlattığı hikaye kompozisyon olarak Zeugma kökenli olduğunu tespit ediyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kimyasal analizler de uyguluyorlar. Ve bunu açık gönüllülükle bu araştırma sonuçlarını hem Zeugma Kazı Başkanımız Profesör Doktor Kutalmış Görkay'la paylaşıyorlar, hem de basınla paylaşıyorlar ve bu basınla paylaşılınca biz konuya vakıf oluyoruz.
Evet.
Tam o esnada yine Kazı Başkanımız da bizimle irtibata geçip bu haberleri veriyor. Derken biz Bowling Green Üniversitesi ile Chicago Başkonsolosluğumuzun da büyük destek ve yardımlarıyla müzakerelerimize başlıyoruz. Bu 2012'nin aralığında başlayan bir süreç oldu bizim için. Gittik Amerika'ya, eserleri yerinde de gördük. 2012 yılında işte ilk tespitinin yapıldığı zamanlar bir toplantı tertipledik. Bu toplantı sırasında şunu anlattık açıkça. Bizim ülkemizde kültür varlıkları uzun yıllardır devlet malı. Ta Osmanlı zamanında kurulmuş, yapılmış kanunlar. Bakın 1906 yılında Osmanlı Devleti döneminde kabul edilmiş Asarattika Nizamnamesi bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde 1970 yılına kadar yürürlükte kaldı. Bu tabii bir kanunun ömrü için oldukça uzun bir süre. Aynı şekilde kanun ne kadar aslında kuvvetli olduğunu da gösterir
evet,
diyebiliriz.
Evet.
Çünkü bu kanuna göre kültür varlıkları yer altında, yer üstünde, su altında her nerede bulunursa bulunsun devlet malıdır. Hiçbirimizin şahsi malı değildir. Ve de bunların yurt dışına çıkması yasaktır. Şu andaki kanunumuz da böyledir. Demek isteyeceğim, uzun yıllardır hiç kesintisiz olarak mülkiyet hakkında bunların devlet malı olduğu açık. Üniversiteye bunu anlattık. Ülkemizden çıkmasının yasa dışı olduğunu anlattık. Şunu söylemem gerekir. Evet, belki 6 yıl dinleyicilerimizin kulağına uzun bir zamanmış gibi gelebilir. Madem üniversite bu kadar etik davranacaktı da niye hemen vermedi diyebilirler. Tabii bu sorular akla gelebilir ama işin birçok değişkeni var. Mesela biz Almanya'dan Boğazköy Sphinx'i dediğimiz Hitit, Hititlerin başkenti Boğazköy'den zamanında restore edilmek için götürülmüş eserin iadesi için 95 yıl uğraştık. Oo. O yüzden bizim işimiz de 6 yıl. Sevindirici bir aslında durum, onu da söylemek gerekir.
Tabii siz de bizzat içinde bulundunuz bu sürecin.
Evet, böyle bir şansım oldu. Açıkçası üniversitede bir mütevelli heyeti olan ve bir grupça yönetilen bir üniversite. Tabii ki her bu mozaikler için de belli bir para vermişler. O zaman bir zarar en azından etmeyeceklerinden emin olmak istiyorlar. Sorumlu oldukları başka merciler de var. Ama Türkiye'de çok net, ben kesinlikle kaçak olarak giden eserime, kendi malıma, devlet malına para ödemem diyor ve çok haklı buluyorum ben de bu prensibi. Bu bağlamda bu konuyu nasıl çözeceğiz diye uzun zaman tartıştık. İlk başta tabii bir para talebi oldu, bunun olamayacağı kendilerine anlatıldı. Daha sonra o zaman birkaç Türk öğrenciyi işte buraya burs verip gönderin, çünkü hani böylece üniversitenin adını ve görünürlüğünü arttırmak. Evet. Ancak biz hani öğrencilerimizin yapacağı tercihi bilmeden, belki Bowling Green değil de başka bir üniversiteyi tercih etmek isteyebilir. Ve kimsenin kariyerine geleceğini ipotek koymak istemedik. Bunu da bu anlamda elemek durumunda kaldık. Artık şöyle bir noktaya gelmişti konu biraz bizim için. Bu eserlerin iadesi söz konusu olmazsa UNESCO'da, merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler'in bilim, kültür ve eğitim birimi UNESCO. Ve burada kültür varlığı kaçakçılığı ile ilgilenen bir sekreterya var. Ayrıca kültür varlıklarına ait oldukları topraklara iadesine ilişkin kurulmuş da bir komite var. Çözülemeyen bu tür konuları bu komitelere taşımak mümkün olabiliyor. Ve biz artık bunu düşünmeye başlamıştık. Her ne kadar istemesek de böyle bir çekişme görüntüsünü. Ve üniversiteye şöyle bir şey söyledik. Biz komiteye gidiyoruz ve bir sunum yapacağız. Ve bu sunumda istiyoruz ki biz sizin gibi kalifiye, doğru düzgün bir eğitim kurumuyla işbirliğimizi anlatalım. Hani birbirimiz hakkında şikayet
etmek
yerine. Ne
kadar güzel ifade etmişsiniz ama.
Teşekkürler, sağ olun. Bu şekilde bir sunum yapalım istiyoruz dedik. Sanıyoruz bir üniversiteye de ve bir ülkenin kültüründen sorumlu bakanlığa da yakışacak olan bu olur diye. Sanıyoruz üniversitede artık kararını vermişti bu teklifimiz gittiği zaman. Belki de bu bir nevi tuz biber oldu. Ve de çok kısa bir süre içerisinde bunu kendilerine ilettikten olumlu bir cevap aldık. Bir de şunu söylemem gerekir. Bu UNESCO alternatifiyle beraber üniversiteye bir de dedik ki, siz madem bunlara bu kadar kıymet veriyorsunuz, değer veriyorsunuz ve çok da güzel sergiliyorlardı bir sanat merkezi gibi bir alanın girişinde yerin içine vitrin yapmışlar. Hani görsellerini görenler bunların üzerine basıyorlardı. Hayır, üzerine basılmıyordu.
Tabii ki cam.
Aynen, güzel bir ışıklandırmayla karanlık bir koridora hoş bir aslında teşhir yapmışlardı. Biz dedik o zaman bu teşhirinizi hiç bozmayın. Size Gaziantep'li ustaların elinden Fırat taşlarından yapılmış. Yani bu mozaiklerle aynı taşlardan üretilmiş birinci sınıf replikalarını gönderelim. Tabii bunu biz yerinde organize etmek istedik. Ve bu noktada da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurduk. Sağ olsunlar çok desteklerdi. Zaten konu açıldığından beri çok sahiplendiler konuyu ve ne gerekiyorsa desteklerini iletmişlerdi. Replikaları da onlar üstlendi. Ve şimdi bu eserlerimizin replikaları yapılacak. Ve de Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne götürülecek. Bu orijinallerin çıktığı vitrinlere bu replikalar yerleşecek.
Replikanın hani kelime anlamını bilmeyenler için de açıklayalım. Hani birebir aynı kopyası desek
aynen,
doğru.
İmitasyon üretimi desek doğru olur. Bundaki amaç sembolik bir şekilde hani karşılıklı kazanım ilkesini vurgulamak bir. İkincisi, baktığınız zaman bu üniversite Amerika'nın çok kolay erişilebilir veya belki hani Türkiye ile en içli dışlı eyaletinde değil. Bulunmuyor. en bilinen yerinde değil. Orada bile bir esinti kültürümüzden, ülkemizden, Anadolu'muzdan neden olmasın? Bu bizim
çok
için de çok şık
tabii.
Bir duruş. Bunun üzerine bu tekliflerimiz, işte UNESCO ile ilgili davetimiz olsun, kendilerini ikna etmeye yetti. Kabul ettiler ve de eserlerin ülkemize iadesini Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimizin de koordinasyonunda sağladık ve geldi.
Çok yakın bir zaman değil mi? Kasım ayında sanıyorum.
Tabii.
Kasım'ın sonu mu?
Biz anlaşmayı Mayıs ayında yaptık. Ancak tabii bahsettiğimiz eserler yani 1,5 ton ağırlığında hep beraber ölçtüğünüz zaman, tarttığınız zaman. Ve bunun yanı sıra tabii tesera dediğimiz, işte az önce söylediğim o mozaiklerin üstünde kullanılan küçük taşlar sarsıntıyla şunda bununla dökülebilir, düşebilir, böyle bir şeye de maruz kalmasın diye uzman bir ekip onları yerinden kaldırıp kutuladı. Özel kutuları imal edildi ve o şekilde taşındı. Türk Hava Yolları sponsor oldu ve taşıdı. Bu sayede gelebildi ülkemize. 27 Kasım'da Türkiye'ye indi. Hatta Gaziantep'e kalkan uçağın gövdesini bile değiştirdi Türk Hava Yolları bizim için. Daha geniş bir uçakla taşımak mümkün oldu. Ve de 8 Aralık'ta da halkımızla buluşturduk. Ve bu az önce bahsettiğim gururu yaşadık.
Nerede sergileniyor şu anda?
Gaziantep ilinde Zeugma Mozaik Müzesi'nde. Dünyanın en büyük mozaik müzesi. Bu vesileyle de programımızı dinleyen herkese tavsiye ederim.
Ben gezdim gerçekten.
Harika bir
müze. Uzmanımızın dediğinin mislice güzelliğini gittiğinizde görebilirsiniz. Daha var mı peki hala o mozaiklerin eksikleri, yine çağrı yapmamız gereken yerler var mı?
Pek çok mozaiğin peşindeyiz. Sadece mozaiğin değil aslında. Ülkemiz kanunlarına muhalefeten yurt dışına çıkarılmış veya yerinden edilmiş her türlü eserin iadesi için çok kararlı bir ekip çalışıyor diyebilirim. Bu sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlı değil. Biz belki birazcık daha ön planda gözüküyoruz. Çünkü bu eserler geldiği zaman bizim müzelerimizde sergileniyor veya işte açılışlarını yapıyoruz belki. Biz bu mozaiğin diyelim parçalarından biriyiz. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Bu sayeden her getirilen eserde emin olabilirsiniz ki bir ekip çalışması söz konusu oluyor. Bu mozaiğin de diğer parçaları, hani henüz böyle çok net tespit ettiğimiz, müzakereye başladığımız bir kurum yok. Ancak bunun dışında yüzlerce dosyamız ve müzakere konumuz var.
Evet, şimdi yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ben biraz da Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü'nün çalışmalarını da dinleyicilerimizle duyuralım istiyorum. Neler yapılıyor özellikle genel müdürlük bünyesinde bu anlamda?
Genel müdürlük bünyesinde Kazılar Dairesi'nin altında bir şubemiz var, sizin de andığınız üzere Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi. Bu şubede yurt içi ve yurt dışı olmak üzere işler ikiye ayrılıyor. Yurt içi ekibimiz hem suçun önlenmesiyle alakalı olarak kollukla birebir çalışırken ve farkındalığın arttırılması, konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi gibi çalışmalar sürdürürken, yurt dışı ekibimiz de eserlerin mümkün mertebe tespiti, tespit edilmiş eserlerin iadesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu iade çalışmaları başlı başına bir aslında mesele, çünkü çok fazla yöntem var. Müzakere bunlardan biri olabilir. İşte Bowling Green örneğinde yaşadığımız gibi. Dava yoluna gitmek bunlardan biri olabilir. Çok tercih etmiyoruz, ancak hak kaybı yaşamamak için bazen başvurmak zorunda kaldığımız bir yöntem olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya polis işbirliği veya adli yardımlaşma gibi kanallarda kültür varlıklarımızın iadesinde kullandığımız ve bakanlığımızın da katkısının olduğu, koordine ettiği alanları oluşturuyor.
Evet, çok yoğun bir şube gerçekten. Bu anlamda kolaylıklar diliyorum hem size hem de sizin gibi bu görevde bulunan herkese. Şimdi artık Gaziantep'e gidenler bu mozaikleri görebilecekler. Bunun dışında da hani son dakikalarımızda dinleyicilerimize kaçakçılık konusunda ya da örneğin bir tarlada bir bilmedikleri ve eskiye ait olduklarını gördükleri bir şey bulduklarında, bir nesne bulduklarında hani neler yapması gerektiği konusunda da biraz bilgilendirirseniz çok seviniriz.
Tabii, memnuniyetle, teşekkür ediyorum. Bu önemli bir mesaj aslında, altını çizdiğiniz. Bir eser bulduğumuz zaman kanunumuza göre, ki bu kanunun da adı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Bu kanun uyarınca 3 gün içerisinde, ama mümkün olan en çabuk şekilde hareket etmeleri, 3 güne bırakmamaları da tabii ki tercih olur. köylerde ise muhtara, en yakın idari amire, bir müzeye, emniyete, jandarmaya, devletin hangi birimi olursa olsun haber vermeleri halinde zaten bu eserler koruma altına alınır, bu bir. İkincisi, bu tür bulunan taşınır kültür varlıkları için devletimizin zaten bir ikramiye yönetmeliği var. Ve bunlar üzerinden bu eserlerin satılması gibi değil ama doğru hareket ettikleri için, kanuna riayet ettikleri için bir ikramiye de almaları mümkün olur. Son bir mesaj olarak şunu söyleyebilirim. Belki işte internette yapılan bir takım araştırmalarda veya televizyonda şurada burada karşılaştıkları haberlerde İşte milyon dolarlara satıldı falan gibi ibareler görebilirler. Bunlara kanmamalarını öneririm. Çünkü maalesef bu işin hani başında olan insanlar, ilk bu halkanın diyelim zincirin başında olan insanlar hem organize olduğunu düşündüğümüz bir suça itiliyorlar. Hem de bundan hiç doğru düzgün bir para almayıp mafyatik oluşumlarla iç içe hareket etmiş oluyorlar. Bu doğru bir şey değil. O duydukları milyon dolarlar muhtemelen birilerinin belki kara paralar aklamak için kullandıkları bahaneler. Ve hiçbir zaman dönüp de onlara gelecek bir meblağdan değil. Falan bahsetmiyoruz. Bu yüzden hani biz ahlakımızdan diyelim böyle şeyler için şaşmayarak, bunların devlet malı olduğunu hatırlayarak, bize ait olması, ata bağıyla, kan bağıyla geçmiş geçmemiş olmasının hiçbir önemi yok. Kültür varlığı hepimizin malı.
Tabii.
Ve bu ufkumuzu geliştirmek, çoluğumuzun çocuğumuzun ufkunu geliştirmek hepimizin boynunun borcu. Bunları koruyarak da buna büyük bir katkıları olacağından emin olabilirler. Devletle el ele bu eserlerin koruması için bize yardım etsinler.
Ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun üzerine gerçekten daha söyleyebilecek hiçbir şey yok ama Çingene kızının, devamının, kardeşinin ve akrabalarının tekrar ülkemizde olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nden uzman Zeynep Boz Hanımefendi ile bugün Çingene Kızı'nı konuştuk. İnşallah bütün böyle yurt dışında olduğunu bildiğimiz eserlerimizin geri yurda dönmesi
İnşallah.
Dileklerimize tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum davetinize.
Şimdi bir müzik arası, sonrasında devam edeceğiz.
Karadeniz buzludur, bulutlar yaslıdır. Karadeniz buzludur, bulutlar yaslıdır. Denizin çocukları hem asi hem mavidir. Denizin çocukları hem asi hem Karadeniz aşkına, gülüm döndün şaşkına. Karadeniz aşkına, gülüm döndün şaşkına. Koyu ben boğulsaydım bir damla gözyaşına. Koyu ben boğulsaydım bir damla. Ayrıldın sevduğumden,
dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Karun Hazinelerinin 1993 yılından sonra, tam 25 yıl sonra tekrar Türkiye'ye dönüşünün yıl dönümü. Onu şimdi detaylandıracağız değerli hocamızla. Hocam, aslında Karun Hazinelerinin dönüşüne geçmeden önce hani Karun kimdi, bu hazineler nasıl oluştu, sonrasında Türkiye topraklarında nasıl yer etti ve nasıl bulundu, biraz isterseniz o konulara değinelim. Çünkü bir tabir vardır ya, hani Karun kadar zengin deriz.
Evet,
demek
evet,
ki Karun
evet.
Zengin bir
zat. Zengin bir kral, Lidya kralı, son kral ve bulunulan bölgede hani Uşak, işte Muğla, o civarda bulunan bölgede Sart şehri var. Özellikle zaten şu anki kazılar da orada devam ediyor. O bölgede akan ırmağın akıntı, yani ırmağın yatağında altın bulunuyor ve o altınlar toplanılarak zaten Lidyalıların parayı, hani hep söyleriz ya tarihte ilk parayı kullanan, işte onlardan sikke yapıyorlar, o altınlardan, o madenlerden. Dolayısıyla tabii altın sürekli akarak geldiği için, akarsuyla birlikte, akarsunun yatağında bulunduğu için bir altın madeni, bir altın hazinesi oluşuyor. Hı hı. Ve bunu korumak için çok üç neredeyse katman duvar oluşturuyorlar şehrin çevresinde, Lidya ne diyelim bölgesinde. Hı hı. Çünkü o dönemde de bu kıymetli bir maden ve gerçekten hırsızlar, yağmacılar çok fazla buna bu şekilde müdahale ederler diye düşünerek çevresini koruma altına alıyorlar. Bir taraftan hani biraz önce söylediğimiz işte Karun kadar zengin hikayesindeki Karun, evet, ama diğer taraftan bazıları da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, yani İncil'de hepsinde geçiyor. Karun'la ilgili bir takım kıssalar var. Hani Karun'un çok zengin olduğu, haris olduğu, gözünün doymadığı, işte neye dokunursam altın olsun demiş falan, hani bu tür o zenginliğin ama ona kâr etmediği, yerin onu yuttuğu falan gibi, böyle hani Musa'nın ona simya ilmini öğrettiği, her şeyi altına dönüştürebildiği ama bu onun, bunun onu mutlu etmediği gibi, hani oradan bu zenginliğin ne diyelim kişiye
bir fayda
getirmeyeceğiyle ilgili bir takım kıssalar var. Karun kıssaları var ama kimi kaynaklarda bunun bu Lidya kralı olan Krezus olmadığı söyleniyor. Yani dolayısıyla bu tam net değil ama bildiğimiz bir şey var ki her ikisi de zengin.
Evet.
Her ikisinde de bir zenginlik durumu
tabir
var.
Tabir yerinde yani.
Tabir yerinde, evet. Şimdi baktığımız zaman milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısında krallığını yapıyor Krezus ve bu dönemde o kadar artık kendisine güveniyor ki, işte hazinesiyle, gücüyle, fakat Perslere yeniliyor. Kral olarak Perslere yeniliyor ve o dönemde bir Pers eyaleti oluyor bu bölge. Dolayısıyla hani baktığımız zaman uzun bir süre burada farklı uygarlıklar olmuş ve bir tümülüsler oluşmuş. Daha sonra bir çoban 1965'teydi sanıyorum veya 65'ten hemen kısa süre önce bir çoban tarlada gezerken sopası bir deliğe takılıyor. Delikten o sopayı çıkarmaya çalışırken altın bir yüzük buluyor. Oradan kazarak farklı eserler de, böyle altın eserler de olduğunu görüyor. Derken o bölgede bu bir maalesef yağmacılığa, yani bununla başlayan süreç, arkeologlar her ne kadar gelip başlasalar bile kazılara, kaçak kazılar olmasını engelleyemiyorlar. Çünkü arka arkasına o ırmak boyunca devam eden bir takım tümülüsler var.
Tam şu anda hangi bölge bu bahsettiğimiz bölge?
Bu bölge Uşak ve Muğla Sart bölgesi. Hı hı. O bölgede, yani özellikle bu Uşak'taki İkiztepe, Toptepe dediğimiz bölgeler, tümülüsler var. Hı hı. Ve işte Toptepe tümülüsü, İkiztepe tümülüsü maalesef bu şekilde kaçak kazılar bunu fark eden ne diyelim köylülerdir diye tahmin ediyorum. Yani tabii gene ille de köylü olması gerekmiyor ama bu işi artık kaçak bir şekilde yapacak olan kişiler. Çünkü bunun duyuluyor tabii. O bölgede hemen duyuluyor bu çobanın başına gelen şey. Ve dolayısıyla her ne kadar arkeologlar bu bölgede resmi kazılara başlasalar da bir taraftan bu kaçak kazıların olmasını devlet engelleyemiyor. Hala da hani bu konuyla ilgili yeterince kanunlar her ne kadar sıkı olsa bile önlemlerin yeterince alınamadığını görüyoruz. Hala kaçakçılık devam ediyor yani maalesef tarihi eser kaçakçılığı. Ve dolayısıyla bu tümülüsler açılıyor. Ve üzerinden delik açarak o kral mezarlarının olduğu yeri buluyorlar. Ve hazineye ulaşıyorlar. Bu hazineler hakikaten dünyada aslında hani çok ses getiren hazineler. Yani ne diyelim o dönemde bir anda dünya arkeolojisinin tepesine oturuyor bu haber. Çünkü böyle bir eserlerin bulunması demek, Karun'un hazinesinin bulunması demek, dünyada ses getiren bir şey. Ve kim olsa bunun peşine düşer, 60-70 bin liraya satıyorlar Amerikalı arkeologlara. Götürüyorlar, yanılmıyorsam Bodrum'da mıydı neydi, onlar da geliyor. Ve böylece yurt dışına kaçırılmış oluyor. Çok düşük bir paraya yani milyarlarca.
Bilmediklerinden aslında bunun belki bu kadar değerli olabileceğini.
Hem öyle hem de köylü kurnazlığı işte yani ne alabilirsem yani. Sonuçta bir tarihi eser ona ait bir şey değil. Ne kadar kazansa kar yani o köylü için çok kıymetli bir para. Ve aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle. Yani para konusunda aralarındaki bu bölüşüm konusundaki anlaşmazlık sebebiyle içlerinden bir tanesi gidip haber veriyor jandarmaya. Yoksa belki gene de haberdar olunamayacak.
Evet.
Böyle olunca ne oluyor? Dolayısıyla kaçak olduğunu yani bunların kaçak bir şekilde ve bir kısmı yakalanarak kurtarılıyor. Fakat engel olunamıyor. 66'da gene böyle bir kaçak kazıyla gene yurt dışına kaçırıldığı eserlerin görülüyor. Ve yaklaşık sanıyorum 450 parça civarında bir parçadan bahsediyoruz kaçırılan. Ve bunların arasında işte bu kanatlı güneş kursları falan pek çok gerçekten değerli altından yapılmış. Ve onun dışında da tarihi değeri olan pek çok işte yontu, fresk gibi birçok frizler gibi birçok şeyler var. Antik eserler var, takılar hani onları artık hani zaten bahsettik altın eşyalar diye. Bu kaçırılanlar New York tabii dediğim gibi biraz önce New Yorklu antikacıların eline geçiyor. Buradan da bunu bilen çünkü müze müdürü, müdür yardımcısı New York Metropolitan Müzesi, Met Müzesi yardımcısı haberdar oluyor bu durumdan ve ciddi bir paraya şu an hani bunun değerini bilmiyorum ama çok ciddi paraya antikacılardan bu eserler toplanıyor ve Met Müzesi'ne geliyor. Fakat dediğim gibi Türk hükümeti de peşine düştüğü için yani kaçakçıların peşine şikayet geldi ve bunların kaçırıldığını öğrendiği için peşine düştüğü için ortaya çıkmaması için bir süre sergilenemiyor. Uzun bir süre sergileyemiyor elinde olmasına rağmen müze. Daha sonrasında Doğu Roma eserleri diye hani böyle
ismini değiştirerek
ve çok küçük bir parçasını 10-15 parçayı böyle sergiliyorlar bir süre ve fark ediyor bir gazeteci bu işin peşine düşüyor. Gerçekten çok ciddi bir gazetecilik örneği veriyor. Araştırmacı gazetecilik diyoruz ya. Kişilere ulaşıyor, şahitlere ulaşıyor, röportajlar yapıyor. Amerika'ya gittiği yerlerdeki insanlarla ve Türkiye'den bu ürünlerin kaçırılarak getirildiğini ispatlıyor. Ve bununla ilgili bir dava açıyor, dava başlatıyor. Ve giderek o eserleri de görüyor. Yani çünkü
sergileniyor eserler.
Evet, sergileniyor ve kazı çalışmaları da devam ediyor ya oradaki işte buluntularla oradaki
benzerliklerini görüyor
envanterlerle orayı işte bulunan eser evet karşılaştırıyor falan ve buradan yola çıkarak kanıtlıyor. Yani diyor ki bunlar kesinlikle Türkiye'den kaçak getirilen eşyalar ve dava başlıyor. Dava için de çok Amerika'nın güçlü bir firmasıyla anlaşıyor Türk hükümeti ve o firma baskı yapıyor. Müzeye sürekli baskı yapıyor. Müzeye baskı yapınca önce hani belli bir para ve belli bir kısmını bu eserlerin geri iadesi söz konusu oluyor. Fakat Hakikaten o avukatlık bürosu çok ciddi baskı yapınca, hukuki anlamda Türkiye haklı kanıtlarıyla, hı hı, çünkü dediğim gibi biraz önce çok ciddi de arkasından dolaşıldığı için Özgen Acar tarafından, köşesinde de yazıyor bunları, kamuoyu oluşturuyor. Bu sefer müze geri çekiliyor ve 1983 yılında iade ediyor eserleri. Eserler önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geliyor, bir süre orada sergileniyor ki bence doğrusu da buydu. Çünkü hani baktığımız zaman bugün Uşak Müzesi'nde 7000 kişi ziyaret ederken Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni yaklaşık 400 bin ila 500 bin kişi ziyaret ediyor. Yani bu böyle bir şey olsa, hani yurt dışında bu bahsettiğimiz 450 parçalık eser, ki daha fazlası olduğunu söylüyor Uşak Müzesi, sadece belli bir kısmını ancak sergileyebildiklerini, hı hı, söylüyorlar. Bu bahsettiğimiz hakikaten kıymetine paha biçilemez eserler herhangi bir ülkede olsa o şehir ihya olur. Biz de şimdi Uşağı, yani sırf o kanatlı deniz atı kursu için bile, deniz atı broşu için bile gidilir yani oraya. O kadar ki güneş kursları, yani neler neler, çok inanılmaz güzel parçalar var. Çok kıymetli parçalar var. Fakat Uşak Müzesi bir türlü bunu çekmeyi başaramadı. İşte bu sene yanılmıyorsam
yeni bir müze inşası.
Evet, aynen öyle. Bu sene sanıyorum bitmek üzere, hı hı, müze. Çünkü bu yılın ilk yarısında bitecekti ama sanıyorum bitmedi. Bitmek üzere olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuyla ilgili Kültür Bakanlığı çok ciddi bir çalışma içerisinde. Pek çok ilde yaklaşık 10-12 tane yeni müze açılıyor. Hı hı. Çünkü bir kısmı dışarıda o taşların. Yani gene kaçırılmaya müsait. Ve biliyorsunuz ki çok kısa süre önce de o kanatlı deniz atının bir taklidi yapılarak konuldu ve o yine maalesef Almanya'ya kaçırıldı bu sefer. Yani tedbirimizi yeterince alamadığımızı, daha önceki süreçten ders alamadığımızı buradan görüyoruz. O yüzden çok ciddi bir müzecilik anlayışına ihtiyaç vardı. Şimdi bu yeni müze bütün bu özellikleri içeriyor ve gerçekten iyi bir sergileme alanına sahip. Hepsi korunaklı bir şekilde ve güzel bir şekilde sergilenecek, hı hı, inşallah. Dolayısıyla hakikaten çok önemli eserlerimiz var. Biz Anadolu'yu boş bırakmamalıyız. Hani geçen haftalarda da konuştuk, Türk tarih tezinde neden Anadolu'yu sahiplendi Atatürk? Çünkü Anadolu'ya göz diken çok kişi var. Biz hani bunlar bizim eserlerimiz değil, Lidyalı'nın eserini ben ne yapayım, Hiditli'nin eserini ne yapayım ben deyip sahiplenmezsek, dışarıya satarsak, böyle bunu sahiplenen çok olur ve bundan para kazanan çok olur. Siz belki 60-70 bin liraya alıp bir köylü olarak bunu para kazandığınızı düşünüyorsunuz ama o insanlar bunu müzede sergileyerek ve müzede girişe 30 dolar bilmem kaç euro alarak bir ömür boyu, yani kaç yüzyıllar boyunca oradan para kazanıyor. Evet. Yani ciddi bir turizm ögesi bu. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz gerçekten ve sahiplenmiyoruz. Sanki yabancıya ait, Anadolu bize ait değil. Bu yüzden de bence Anadolu'ya çok ciddi sahip çıkmamız ve bununla ilgili bilinç oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu eserler bize ait, Anadolu bize ait. Bu topraklarda biz bu kültürle harmanlandık artık. Biz bunlarla var olduk. Yani bunlar bizim doğrudan köklerimiz buraya dayanıyor demeyeceğim ama biz burada bu ürünlerle de, yani gittiğiniz zaman üç ayaklıysa eğer Orta Asya'sı, Osmanlı'sı, bir ayağını da Anadolu kültürü oluşturur. Hepimizin fark etmediği ritüellerin içinde Anadolu'nun bu kültürlerinden alıntılar vardır. Mümkün değil yani bundan bizim bağımsız olmamız. O yüzden hani çok önemli eserler bunlar ama bu sadece hani Uşak veya işte Lidya örneği bir örnek. Karun hazineleri bir örnek sadece. Bunun gibi pek çok hazinemizin maalesef yurt dışına kaçırıldığını ve hala bazılarının döndürülemediğini. Şimdi bunlar ne güzel dönmüş. Ve hani Metropolitan Müzesi'ne açılan bu dava bizim başarımızla sonuçlanmış. Ama şu an hala sonuçlanmayan ya da bizim binlerce dolar para ödeyerek. Çünkü bu dava masrafları da 70 bin dolar kadar tutuyor. Az bir şey değil, düşünün.
Tabii.
Yani tamam, bu eserlerin kıymetinin karşısında hiçbir şekilde ama sen sattın. Bu hiç senin elindeydi zaten. Bu masrafı devletin yapmasına hiç gerek yoktu. Bu vatana ihanettir yani, başka hiçbir şey değildir. O yüzden yani hali hazırda bu işi yapmakta olanların olduğunu biliyorum. Buradan sesleniyorum yani. Yurt dışında da bu bilince sahip olalım, anlatalım. Yurt içinde de bu bilince sahip olup anlatalım. Bizim elimizde olan hazineyi biz niçin başkasına satıyoruz yok pahasına? Ve sonra geri almaya devlet uğraşıyor yıllarca. Bazılarını hala getiremedik biz. mahkemelere rağmen. Çünkü kaçırıldığını ispatlamak her zaman da kolay olmuyor bu davada olduğu gibi. Bu 4 senelik çabasıyla Özgen Acar'ın başarıya ulaşıyor. Ama her zaman böyle hani vatanını milletini sevip de başını bu işe koyacak olan kim bilsin kaç tehdit aldı bu insan bu işleri yaparken. Yani o yüzden çok kıymetli buluyorum bu çalışmaların peşinden koşup da kaçakçılığı engellemeye çalışanları da tehdit almasına rağmen. Çünkü kaçakçılar tehdit de ediyorlar. Artık her şeyi göze almış çünkü o insan. Bu bir örnek yani Karun hazinesi bizim tedbir alamadığımızın ve defalarca bunun başımıza geldiğinin iyi bir örneği. Bununla ilgili diğer müzelerde de böyle bizim ne diyelim sıkıntılarımız varsa hali hazırda buna yönelik tedbirlerimizi almamız gerekiyorsa bir an önce hani 12 müze dedik ama bütün arkeoloji müzelerinde aynı tedbirler alınıp doğru şekilde eserlerin sergilenmesi ve korunması sağlanır. Müze bu demek çünkü zaten hani bu eserlerin sağlıklı iyi şartlarda korunması ve sergilenmesi. Hani korunamadığını görmüştük Uşak örneğinde. Bu yeni müzeyle benim ümidim yeniden yeşerdi inşallah bu şekilde devam eder
hem de dediğiniz gibi belki Uşak turizmine de önemli katkı sağlar.
Yani katkı sağlar ama ben hani şu ana kadar getirdiğimiz noktadan şunu görüyorum. Tamam evet hani yerelde ait olduğu yerde bulunması çok kıymetli ama yani bir sergileme noktasında da bir Efes'in bir ne bileyim Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yerini tutamayacağı için belki böyle büyük müzelerde daha çok kişiye hitap etmesi daha mı uygun olur? Daha çok kişinin görmesi daha mı iyi olur diye de bir soru işareti bırakıyorum. Yani bence öyle olması daha iyi olur. Merkezi yerlerde çok daha kişinin İstanbul Arkeoloji gibi müzelerde böyle önemli eserlerin. Gene orada da olsun ama mesela 5-10 böyle kıymetli parçanın büyük ve merkezi müzelerde sergilenmesi bence daha çok kişiye ulaşmasını sağlar diye düşünüyorum.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla Karun hazinelerini konuştuk. İnşallah sizin dediğiniz gibi bundan sonra hiçbir eserimiz yurt dışına çıkmaz. Yurt dışında olanlar da inşallah en yakın zamanda ülkemize
evet,
geri gelir.
İnşallah davaları kazanır Türkiye.
Katkı sağlar. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de bir programın daha sonuna geldik. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız Dünden Kalanlar köşemizde konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve bugünlük Hayatın Seslerinden size veda ediyoruz. Bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızla birlikte yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.